adımız bile olmadığı için.
Yemek.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 6 Eylül 2019 günlerden Cuma. Sizlere TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınından sesleniyoruz. Cuma'nın güzelliği, feyiz ve bereketi üzerinize olsun. İçtenlikle mutlu ve huzurlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Kıymetli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook ve Twitter'da Hayatın Sesleri yazarak da bizlere ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde bugün hangi konuları konuşacağız, özetleyelim. İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla sürücülerde bu konuda bir farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Trafikte yaya önceliğine ilişkin bilincin oluşturulması için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Konu hakkında ayrıntılı bilgi vermek üzere Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürü Sayın Arif Çeltikoğlu stüdyomuzda olacak. Sohbetimizin ardından güzel bir şarkıyla kulaklarınızı şenlendireceğiz. Daha sonra spiker arkadaşım sevgili Sezin'in bu güzel cuma gününün önemine binaen Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar'la tefekkür üzerine sohbetini dinleyeceksiniz. Şimdi güzel bir parçayla sizi baş başa bırakıyoruz. Kıraç söylüyor, benim yolum.
karanlığımdan, zalim yalnızlığımdan, cahil korkularımdan, seni kim kurtaracak sanıyorsun? Bundan tüm kızgınlığım, bundan tüm karamsarlığım, bundan kırgınım.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Trafik kazalarında her yıl yaklaşık 1700 yayanın hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçildi ve 2019 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla toplumda bir farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürü Sayın Arif Çeltikoğlu konuyla ilgili bilgilendirmek üzere stüdyomuzda. Arif Bey hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
Çok sağ olun, ayağınıza sağlık.
Sağ olun.
Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 Yol Güvenliği Küresel Durum raporuna göre trafik kazalarına bağlı olarak dünya genelinde her yıl 1.250.000 insanın hayatını kaybettiği tespit
evet,
edilmiş.
Evet, maalesef.
Bu ölümlerin büyük bir bölümünün düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldiği görülmüş. Ayrıca trafik kazası kaynaklı ölümlerin %49'unu trafik sisteminin en savunmasız elemanı olan yayaların oluşturduğu tespit edilmiş.
Evet.
Bu rapor trafik kazalarında yayaların risk unsurunun ne kadar yüksek olduğunu aslında ortaya koyuyor. Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla yapılan çalışmalar nelerdir? Yaya öncelikli evet. Trafik düzeni bilinci nasıl kazandırılır? Bu soruyla başlayalım
evet.
Sohbetimize.
Sohbetimize başlayalım. Öncelikli olarak herkese kazasız günler diliyorum. Gerçekten hiç istenmeyen bir olaydır trafik kazası. Hiç kimse de trafiğe kaza yapmak için çıkmıyor. Ama maalesef geçen yıl 7400 civarında insanımızı biz trafikte kaybettik.
Evet,
bu çok büyük,
büyük bir
rakam.
Sayı, evet.
Sayın İçişleri Bakanımızın himayesinde, Cumhurbaşkanımızın himayesinde trafikle ilgili gerçekten artık sıkı yönetim diyebileceğimiz bir ortam içerisindeyiz şu anda yaptığımız çalışmalarla. Hedefimiz 2023'e kadar ölümleri %50 oranda azaltmak. Ki şu anda adım adım ilerliyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar içerisindeki en riskli kısım biraz önce bahsettiğiniz yayalar. Maalesef bunlar içerisinde şöyle düşünün. 70-80 kilo ağırlığında bir insan, et, kemik, kan dokusu, 1 ton ağırlığında bir otomobil, tamamen çelik, beton, çelik, demir, plastik yapısı. Evet. İkisini karşı karşıya getirdiğiniz anda insan hiçbir şansı maalesef kalmıyor.
Evet yok.
Bu bir boyut. Diğer bir boyutumuz var. Trafikte bulunan insan faktörünü sürücü, yolcu ve yaya olarak biz üç gruba ayırırız. Ancak gelin görün ki yolcu da sürücü de o araçtan indiği andan itibaren artık yayadır. Yani trafikteki herkes aslında bir yayadır.
Evet doğru.
O yüzden de en savunmasız kesim yayalar olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple 26 Ekim 2018 tarihinde Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde bir değişiklik yapılarak yayalara trafikte öncelik verildi. Daha önce bu kanunumuzda bu şekilde yazılı değildi. Hani hep şey yaparız ya, örnek gösteririz. Özellikle yurt dışına gidenlerimiz bilirler. Örnek veriyorum Almanya'da yaya kaldırımın kenarına geldiği anda arabalar durur, herkes yol verir.
Evet.
Denir ya. Evet. Belki şu anda o seviyede değiliz ama inşallah hedefimiz o seviyelere kadar ulaşmak. Kanun değişikliği yapıldı ve bu kanuna göre, değişikliğe göre sürücüler görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır denildi.
Araçları orada duracak.
Durmak zorunda. İşte burada bir ayrım var yalnız. Bunu çok belirtmek istiyorum. Özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü nasıl ki trafikte bir sürücünün ödevleri varsa yayaların da aynı şekilde ödevleri var ki kendini o kaza riskinden koruyabilsin. O yüzden yayalara öncelik verilen yerlerle diğer yerleri karıştırmamak gerekiyor. Şöyle ki bir yol düşünün, trafik polisi var veya bir jandarma var, trafik jandarması var veya yolun yapımından görevli bir kuruluşun personeli var, insan var. Yani orada trafiği yönlendiren bir insan var veya haftaya okullar açılacak. Ankara'daki çoğu okullarımızda var. Okul geçit görevlimiz var. Okulun öğrencisi oradaki okulun önündeki trafiği düzenlemek için görevlidir, yetkilidir. Bu insan trafiği yönetmekle ilgili insan bulunan kavşaklarda ve yollarda geçiş hakkını o görevli belirler. Araçların geçmesine de durmasına da, yayaların geçmesine de durmasına da o görevli karar verir. O görevlinin kararı önemlidir.
Evet.
İki, bazı kavşaklarımızda trafik lambamız var. Araçların durması için evet, kırmızı, var. Yan tarafta yayaların geçmesi için yeşil yanan trafik lambalarımız var. Bu lambaların olduğu yerde de geçiş üstünlüğü lamba belirler. Kime? Hangisi yanarsa o geçmek zorunda. Yani kendisine kırmızı yanan bir yaya o yola benim geçiş hakkım var deyip de girdiği anda maalesef kaza riski doğuruyor. Çünkü araç da kendisine yeşil yanan için geçmeye çalışıyor.
Evet. Burada toplumsal bilinç önem arz ediyor.
Kesinlikle.
Kimin görevi, sorumlulukları neler bunu bilmesi lazım.
Evet. Şimdi bir, trafik görevlisinin bulunduğu yer. İki, trafik ışığının bulunduğu yerlerde geçiş üstünlüğüne görevliyle trafik ışığı karar veriyor. Bunları kenara koydum.
Evet.
Yayaların önceliği ise trafik işaretleriyle belirlenmiş kavşaklarımız var. Kavşak olduğunu anlatan işaretlerimiz var. Her ne kadar burada biz görüyoruz, radyoda görülmüyor ama en azından evet, YouTube sayfamızda şu şekilde görülebilir. Kavşak işaretlerimiz var. Genellikle bunlar kırmızı çerçevesi, beyaz zemini bulunan üçgen levhalardır. Orada iki yolun kesiştiğini gösterir. Burası bir kavşaktır. Kavşak çıkışlarında veya araçların döndüğü yerlerde öncelik yayanındır. Burada araç sürücüleri yavaşlamak, geçiş yapan bisikletli ve yaya varsa ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.
Evet.
İki, yaya geçit, okul geçitlerimiz var. Bunlar da genellikle şehir içerisinde okul civarlarında okul geçitleri, şehirler arası ve şehir içi yollarda da yayaların geçmesini sağlayan yaya geçitleri vardır. Bu geçitlerde de yine işaretlerle belirlenmiştir. Bir tehlike uyarı işareti vardır. Yaklaşım levhasıdır bu. Yine kırmızı çerçeveli, beyaz zeminli, üçgen bir levhadır. İçerisinde yürüyen yaya figürü vardır. Bu tehlike uyarı işaretidir. Ve sürücülere der ki, dikkat et, ileride bir yaya geçidi var. Hızını azalt, şerit değiştirme, yani sollama yapma. Geçiş yapan yaya varsa ilk geçiş hakkı yayanındır der.
Evet.
Ve bu levha hız limitlerine göre karayolları tarafından standartta belirlenmiştir. Genellikle şehir içerisinde 200 metreye kadar mesafeden konulur. Yani yolun yapısına göre değişir. 50 metre konulanlar da var. Örnek bir viraj varsa görülebilsin diye 50 metreden konulur. Ki sürücüyü uyarır, dikkat et der. İleride yaya geçidi var. Aynı şekilde okul geçitleri için de geçerlidir ki 30 metreye kadar konuluyor şu anda şehir içerisinde. Dikkat levhası, sürücüleri uyaran levha. Aynı figürümüz var. Üçgen bir dikkat levhası, kırmızı çerçevesi var. İçerisinde yürüyen öğrenci figürü var. Bunu gören bir sürücü hızını azaltmak ve o geçitten geçen yaya varsa, öğrenci varsa ilk geçiş hakkını vermek zorunda.
Evet.
Bununla beraber bazı yerlerde yaya geçidi yok ama mavi içerisinde yürüyen insan ve öğrenci figürü bulunan levhalarımız var. Kare bir levhadır, mavi zeminlidir. İçerisinde yürüyen öğrenci ve insan figürü vardır. Bunlar da oranın yaya geçidi olduğunu gösterir. Ve sürücülere düşen görev orada yayalara yol vermektir.
Evet.
Bununla beraber bazen yayanın bulunduğu yerde karşıya geçmek için yaya geçidi olmayabilir. Normalde kanunen yasak.
Hı hı.
Yaya der, yaya geçidinden, üst geçitten, alt geçitten veya köşe başlarından geçer der. Ama yaya öyle bir yere geldi ki karşıya geçmek zorunda. 100 metrelik alan içerisinde de geçebileceği yaya geçidi yok. Kanun bu şekilde söylüyor. Evet. O zaman yaya kontrollü bir şekilde geçmek zorunda. Yol hakkı yine araçlarındır. Yaya önce soluna, sonra sağına, tekrar soluna bakarak ortaya kadar gelir. Ortaya geldiği zaman tekrar sağına bakarak karşıya geçişini tamamlaması gerekir.
Evet. Peki yaya geçitlerinde engellilerin farklı bir durumu var mıdır? Örneğin görme engelliler ya da tekerlekli sandalyede bir engellimiz.
Bunun için kanunumuzda görme engelliler için özel bir madde vardır. Görme engelli bastonunu kaldırdığında o kırmızı ışıktır. Bütün araçların durup yol vermesi. Gerekiyorsa sürücünün inip görme engelli vatandaşımızın karşıya geçişine
çok önemli bir
fayda sağlaması gerekiyor.
Evet.
Bunlar dışında ekstra bir durum yok. Zaten dedim ya, kanunu değiştirdikten sonra yol hakkı yayaya verildi zaten bu tip yerlerde, yaya geçitlerinde özellikle. Bu tip yerlerde sürücü zaten durmak zorunda.
Hı hı.
Bunu sağlamak için ise işte Ekim ayından sonra ilk start verildi. Ekim ayının 26 Ekim'de Ankara Kızılay'daydık biz. Sayın İçişleri Bakanımız, işte Kültür Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımızın katılımıyla bir tanıtım yapıldı. Ondan sonra 81 ile bununla ilgili ne yapılması gerektiği ile ilgili genelgeler gönderildi. Bu genelgelere bağlı olarak bunun takibi yapıldı ki halen yapılmaya devam ediyor. Öncelikli olarak yaya geçitlerinin fizik yapısı sağlamlaştırıldı, güzelleştirildi, görünürlüğü artırıldı, işaretleri yerleştirildi. Hemen peşinden önce yaya uygulaması kapsamında yine Sayın İçişleri Bakanımızın imzasıyla illere bir talimat gönderildi ve yaya geçitlerinin gerisinde gelen sürücüleri uyaracak şekilde önce yaya yazılı ve iki kenarında yürüyen yaya figürü bulunan resimler yol yüzeyine yapılmaya başlandı.
Son zamanlarda 3 boyutlu olanları da görüyoruz.
Evet, en son bu hafta içi gördüm. Kastamonu Belediyesi tarafından yapıldı. Yaya geçidi 3 boyutlu olarak yapıldı ki gelen araç sürücüsünün algıları açılsın, oranın yaya geçidi olduğunu görsün diye.
Evet.
Buraya gelirken gördüm, sizin radyonuza gelirken gördüm. Yol üzerinde, Turan Güneş Bulvarı üzerinde yaya geçitlerinin tamamında o yaya figürleri yapılmış vaziyette şu anda.
Evet, çok güzel.
Evet, orada ilk geçiş hakkı yayanındır. Yaya orada geçecek. Bunun başka alternatifi yok.
Evet. Yayaların haklarını, sorumluluklarını gösteren Emniyet Müdürlüğü'nün, Trafik Müdürlüğü'nün kitapçıkları ya da broşürleri var mıdır? Yayalar haklarını nasıl öğrenebilirler?
Şimdi bunlar kanunda yazıyor zaten. Bunun dışında bizim Trafik Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığımızın internet sayfasında yayalara yönelik olarak hem eğitim slaytlarımız, filmlerimiz var. Hem haklarını gösteren belgelerimiz mevcut. Oradan alıp bakabilirler. Trafik.gov.tr adresinden bakabilirler. Dediğim gibi özellikle kanundaki 3 tane maddemiz var. 74. madde, 68. madde, bir de yönetmeliğimiz var. 150'ydi galiba, tam bakayım hemen şimdi. Çok özür dilerim şuradan hemen.
Evet.
138. madde. 3 tane madde yayaların haklarını, ödevlerini anlatan maddelerdir. Bu maddelere bakarak sadece nerede haklı olup nerede haksız olduklarını anlayabilirler. Fakat kaza olduktan sonra kimin haklı kimin haksız olduğunun hiçbir önemi kalmıyor.
Tabii önemli olan önlenmesi.
Onun önlenebilmesi. Şimdi burada yayalara da sürücülere de çok fazla iş düşüyor. Şimdi yol hakkı benim deyip de bir yayanın yola girmesi kendini riske atması anlamına geliyor. O aracın duramayacağını düşünmek gerekiyor. Veya başka bir sebepten dolayı fark edememiş olabileceğini düşünmek gerekiyor. Evet. Orada geçiş hakkı yayanın, problem yok. Veya orada geçiş hakkı aracın, problem yok. Orada yaya çarptıktan sonra hiçbir şeyin hiçbir önemi kalmıyor.
Evet.
Önemli olan bunun olmaması zaten. O yüzden her ikisine de çok iş düşüyor. Sürücü de yaya da hem yoluna dikkat edecek, hem mümkün olduğu kadar göz göze iletişim kurarlarsa, yaya sürücünün gözüne, sürücü de yayanın gözüne bakarsa birbirlerini anlayabilirler.
Evet.
Ve bu şekilde daha güvenli bir geçiş sağlayabilirler diye düşünüyorum.
Peki kanunda belirtilen şartlarda yaya geçidinde bir sürücü yayaya yol vermedi diyelim.
Evet.
Bu nasıl tespit ediliyor ve bu sürücüler nasıl cezalandırılıyor?
Evet. Şimdi bunun için özel denetleme dediğimiz denetlememiz var bizim. Biz normal şartlarda denetlememizi belli bir program dahilinde yaparız. Hani yollarda gördüğünüz trafik polisleri araçları çevirerek araçları kontrol eder ya.
Evet.
Bunun hepsinin bir amacı vardır. Örnek ben gelirken yine vardı tam Çankaya iniş rampasında arkadaşlar yolu daraltmışlar uygun şekilde. Araçlar durdurarak kontrollerini yapıyorlardı. Yaya geçitleri içinde aynı denetlememiz söz konusu. Bir sivil aracımız yaya geçitlerinin gerisinde durmak suretiyle yaya var iken yol vermeyen araçları tespit yapıyor, kamerayla çekim yapıyor. Biraz ilerideki ekibimiz de o yol vermeyen araçları alarak Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesi A fıkrasına göre ceza işlemi uyguluyor ve evet, bugün için bunun miktarı 488 lira.
488 lira gibi bir para evet, cezasına çarptırılıyor.
Yaya geçidinde yaya yol vermemenin karşılığı 488 lira.
Evet.
%25 indirimi var 15 gün içinde ödenirse diye, onu da özellikle belirteyim. O da 366 liraya denk geliyor. Fakat dediğim gibi bir kaza olduktan sonra bu bedelin hiç önemi yok.
Tabii muhakkak.
Önemli olan işte bu kazanın olmaması, bunu engelleyebilmemiz. İşte bu noktada takdir edersiniz ki herkesin arkasına bir trafik polisi takmak gibi bir ihtimaliniz de yok. Bu yüzden gerek kameralarla, elektronik denetleme sistemiyle, gerek yaptığımız özel uygulamalarla bu alışkanlıkları kazandırmaya çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bununla beraber önümüzdeki hafta okullarımız açılıyor. Bizim evet. yine illerde bulunan trafik dedektifi ve diğer öğrencilere, öğretmenlere yönelik eğitim veren bir eğitmen grubumuz var. Türkiye genelinde 81 ilde. Onlar vasıtasıyla da yine bu eğitimler 81 ildeki okuldaki Hı-hı. öğrencilerimize verilecek.
Evet. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Şubat 2018'de yaptığı bir açıklamada, 2017 yılında tam tamına 7.427 insanımızı trafik kazasında kaybettik. Bu büyük bir rakam. Size bir rakam daha vermek istiyorum. Bunun 1.681'ini maalesef yayaların karşı karşıya kaldıkları trafik kazalarında kaybettik diye maalesef. İfade etmişti.
Maalesef.
Büyük bir sayı bu.
Geçen yıl için söylüyorum. 2018'de polis bölgesinde meydana gelen yaya kaza sayısı 29.754 yayaların karıştığı kaza ve maalesef bu kazalarda 376 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde.
Evet.
32 bin tane de yaralı var. Ya çok büyük bir rakam bu
evet,
rakamlar.
Yani
bunların bir şekilde mutlaka azaltılması, bitirilmesi gerekiyor. Yani bir kişi bile bu ülkede çok değerli. O bir Hı-hı. kişinin bile burnu kanayacaksa gerekirse o yolu kapatalım. O kişinin burnu kanamasın. Ya bu evet. yola gitmeyelim. Herkes kurala uysun. Herkes üstüne düşeni yapsın. Yine o kişinin Hı-hı. burnu kanamasın. Bu evet. kadar basit aslında evet. bu iş. Sadece herkes üstüne düşeni yapacak. İlk başta dedim ya, hiç kimse trafiğe kaza yapmak için çıkmıyor. Ama çok fazla kaza var. Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin kaza vardı. Maddi yasallar dahil olmak üzere. İşte onlar çıktığım zaman 156-200 bin civarı ölümlü ve yaralamalı kaza meydana geldi. Bu yıl için işte özellikle yaya kazası için söylüyorum. 2019 yılının ilk 8 ayında... toplam 223 tane yaya kazası meydana geldi. Türkiye geneli için söylüyorum bunu polis ve jandarma bölgesi olarak. Geçen yılın bu zamanına göre %34'lük bir yaya kazasında azalmamız var.
Hı hı.
İnşallah bu yılın sonuna kadar bu oranı koruduğumuz zaman 2023'teki %50 oran limitini %50 oranda azaltacağız diye taahhütümüz var Birleşmiş evet. Milletler'e. Biz bunu azaltacağız. Onun için çalışıyoruz zaten. Topyekun bir sıkı yönetim halinde çalışıyoruz. Bu yıl şu ana kadar %34 bir azalma var. İnşallah bu yılın sonuna kadar bunu koruduğumuz zaman 2023'te %50'nin bile altına düşeceğimize inanıyorum.
İnşallah. Bunun için sanırım toplumsal bir bilinçlenme gerek.
Evet.
Sürücülerde, yayalarda farkındalık dediğimiz kavramı elde Hı-hı. edecekler. Ancak bu şekilde trafik kazaları önlenebilir, azalabilir.
Kesinlikle. Yani herkesin peşine polis veya herkesin peşine jandarma takmak gibi bir gücümüz yok, öyle bir şey yok. Yani şu anda 80 milyon nüfusumuz var, 23 milyon araç var, 26-27 milyon ehliyet var.
Evet.
Bunun karşılığında 23 bin trafik polisi var, 2-3 bin jandarmamız var. Otomatik olarak herkese gitmek gibi bir şansımız yok.
Hani güzel bir söz var ya, herkesin polisi kendi vicdanıdır.
Evet, o yüzden herkes evet. üstüne düşeni yaparsa zaten sıkıntımız olmayacak.
Doğru.
Yani bir yaya geçidi var. Yaya geçecekse, yaya orada bekliyorsa, sürücüye düşen görev hızını azaltmak. Ona geçiş hakkını vermek ve yoluna devam etmek. Çok fazla bir şey kaybetmiyor. Yani yavaşlayıp tekrar yola çıktığında saniyelerle bahsediyoruz. 10 saniye, 20 saniye bir kayıptan bahsediyoruz sadece. Bütün yolculuk boyunca bunu hesaplayın. Bütün yolculuk boyunca 2 dakika kaybeder sadece.
Evet.
2 dakika. Bütün dert 2 dakika için. Halbuki o insana yardım etmiş olsak, karşıya geçişini kolaylaştırmış olsak, yol vermiş olsak, o da bir selam verse, o da bir selam alsak, o da selam verse... İnsan evet. içine mutluluk doluyor gerçekten.
Elbette. Ya, hakikaten ben de bakıyorum. Trafikte insanlarda tahammülsüzlük var. Biri diğerine sabredemiyor. Halbuki tebessüm etse ya da en ufak bir harekette alttan evet. alsa işler kolaylaşacak, hallolacak.
Şimdi dedim ya sohbet ediyoruz şu anda. Size sorsam şimdi yolda ilerliyorsunuz. Park yerinde bir araç çıkmak istiyor ama trafik aktığı için çıkamıyor. Bir selektör yapıp yol verseniz mesela.
Evet. Bu bir yani, erdemdir.
Kesinlikle ve o da muhtemelen bir gördüğü kişiye yol verecek.
Evet.
Ve bu zincirleme devam edecek.
Devam edecek. Doğru.
Kesinlikle devam edecek. Aynı şey yaya önceliği için de geçerli. Yayaları korumak zorundayız çünkü herkes bir yaya zaten. Sürücüsü de yolcusu da herkes bir yaya zaten.
Evet. Hepsi can taşıyor.
Yayalar en savunmasız trafik elemanıdır. Onları hep beraber korumak zorundayız. Başka alternatifimiz, başka şansımız evet. yok.
Doğru. Dinleyicilerimize tekrar hatırlatmakta fayda var. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesine evet. göre kavşaklarda trafik lambası olmayan yaya geçitlerinde aynı zamanda da trafik polisi veya görevlinin olmadığı yerlerde
evet.
araçlar yaya geçidini veya yayayı gördüğü zaman yavaşlayacak ve duracaklar.
Evet.
Yayanın geçmesini bekleyecekler, ardından da yoluna devam edecekler.
Evet, kesinlikle ve kesinlikle bu. Trafik görevlisi veya trafik işi varsa geçiş hakkını o belirleyecek ama yaya geçit levhası var ise, yolda yolun yüzeyinde yaya geçit çizgisi var ise veya işaretlenmiş kavşağın giriş çıkışında ise karşıya geçen yaya önceliklidir. Ama dediğim gibi lütfen hem yaya hem sürücü göz göze gelsin ki herkes niyetini anlayabilsin.
Evet.
Ve böylece kazayı engelleyebilelim.
En güzel mesaj bu. Göz göze gelelim, birbirimizin halinden anlayalım
ve kazayı engelleyelim.
Tahammül edelim birbirlerimize, kazaları önleyelim.
Bu güzel oldu.
Evet, teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Çok sağ olunuz. Güzel bir sohbet oldu. Çok güzel, yararlı bilgiler verdiniz bizlere. İnşallah kazasız yıllar dileriz bütün vatandaşlarımıza, ülkemize.
İnşallah. Gerçekten çok büyük değerleri kaybediyoruz. Bu değerlerin kaybolmaması için kazaları engelleyelim. Değerler bizde kalsın.
Çok sağ olun. Katıldığınız için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürü Sayın Arif Çeltikoğlu stüdyo konuğumuzdu. Yayınımız devam ediyor.
Sevince geç kaldım. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım. sevincim bu ruh yine. Sonbahar sisi çökmüş üstüme, sevincim bu ruh yine. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamız Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikte olacak. Bugün değerli hocamızla tefekkür kavramını konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Tefekkür kelime anlamı olarak nedir hocam? Bize neleri bahşeder, neleri anlamamızı sağlar?
Tefekkür kelimesi gerçeğin üstünü açmak demek. Küfür de tam tersidir, örtmek anlamına gelir. Ve bizi kulluk dediğimiz şey de yaratılanın yaratıldığı hal üzere olmasıysa eğer, düşünebilmek, akledebilmek, kendilik bilincine varmak, daim tefekkürle devam etmemiz gereken bir hal. Onun için kulluğun bir gereği tefekkür edebilmek, bizi diğer varlıklardan ayıran bir özellik çünkü. Düşünebilen, kainata başka bir gözle, hayret gözüyle bakabilmek. Bu bizi diğer varlıklardan ayıran bir hal olduğu için seyri şuuri demiş eskiler. Yani şuurlu varlık olabilmek, kainata bir şuurla, bir bilinçle bakabilmek. Tefekkür kavramının içerisinde bu var. Bizim dinimiz ilk emri oku olan bir din. İkra, hepimizin bildiği Alak suresi, ilk emri oku. Ve oku dediğin zaman, baktığımız zaman henüz kitap nazil olmaya yeni başlıyor. Oradaki okumamız gereken sadece Kur'an'ı okumak değil. Kainatı okumak, insanı okumak ve tabii ki kitabı da okumak. Bunun hepsini birleştirmek. Bu da ancak tefekkür gözüyle olabilecek bir boyut. İnsanın kainata hayret gözüyle bakabilmesi, her yaratılmışta Allah'ın bir mucizesini görebilmek. Mucize dediğimiz şeyi biz hep olağanüstü şeyler gibi algılarız. Evet, mucizeler vardır ama aslında yaratılmış her şey bir mucizedir. Bizi Rabbimize götüren, Rabbimizin yaratmasını, Halik isminin orada bir tecellisini, Rabbimizin Cemal isminin güzelliğinin bir tecellisini görebilmek ve bunu düşünebilmek. Hı hı. Bugün maalesef çok hızlı yaşayan, hani hız ve haz tüketim toplumu diyoruz ya, modern toplumda biraz kendimize dönüp kendi gönül dünyamızda kainata hayret gözüyle bakıp düşünebilme boyutunu kaçırıyoruz. Hep bir koşuşturma içerisinde, hep bir kovalamaca içerisinde, bu hep iş dünyamızda böyle, normal işte hayatın içerisindeyken o hızın, o gürültünün içerisinde kendimize dönecek, kainata dönecek
vakit bulamıyoruz.
Vakit bulamıyoruz. Ve bu da o içimizdeki kasveti atamıyor ve oradaki güzelliği, tefekkürü küçücük şeylerde, belki bir bebeğin bakışında ve belki bir bebeğe dokunuşumuzda, bir gülün açmasında, işte rengarenk meyvelerde, sebzelerde, bir elmanın bile o kadar çok çeşidi var ki. Evet. Bunu düşünebilmek, Rabbimizin onun bize, Rabbimizin birer ikramı olduğunun farkında olarak o gözle bakabilmek. bu gözle baktığımız zaman hayatta, kulluğumuzda farklı bir boyutta olduğumuzun farkında olması gerekiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de düşünmüyor musunuz, akletmiyor musunuz gibi ifadelerin insan için düşünmenin, düşünmeden kulluk boyutuna varamayacağımızın, düşünmeden Rabbimizi zikredemeyeceğimizin, zikir hatırlamak demek aslında, hani biz sadece tesbih gibi kısıtlarız. Düşünmeden zikredebilmemiz, Rabbimizi hatırlayabilmemiz, kul olduğumuzu hatırlayabilmemiz mümkün değil. Onun için hayatımızda özellikle hani her mevsim dönüşünde, değil mi, mevsimlerin o geçişinde, yağan yağmurda, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman her insanın göreceği şeylere bakmamızı söyler bize. Göğe, yıldızlara, yağmura, oradaki her bir damladan insanın ibrete, kendi gönül dünyasında başka bir boyuta geçmesini, dünya ile ilişkisinin ya da karşısındaki insana bakarken ilişkisinin sadece kendi çıkarları üzerinden değil de orada Allah'ın bir harikasını görmek, Allah'ın bir mucizesini görmek, Allah'ın ve onun üzerinden Rabbine ulaşabilmek, eserden müessire Rabbine ulaşmanın bir yolu olarak gidebilmek ve bu yolda gayret etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki bütün bunları yaparken çevremize dikkat kesilmemiz gerekiyor. Yani ibret gözüyle bakabilmemiz için, tefekkür edebilmemiz için etrafımızdaki insanlara, hayata zikri daim ile devamlı bizi Rabbimize götürecek birer vasıta bilinciyle bakabilmek, o gayrette olabilmek bizim için önemli. Onun için de yaşadığımız her anın kıymetini bilerek tefekkür için, Rabbimizi hatırlamak için, Rabbimize kulluğa götürecek bir yol bilinciyle her anın kıymetini bilebilmek ya da baktığımız her şeyin kıymetini bilebilmek, yaratılmış her şeyin Allah'ın bir şaheseri olduğunun farkında olarak o boyutta bakabilmek. Bir de tefekkürü hayatımızdan çıkarmamız, hayatımızdaki Allah'ın bize verdiği en büyük nimetleri de israf etmek anlamına geliyor. Hani israfın farklı farklı boyutları vardır. Aklımızı, kalbimizi, gönlümüzü Allah'ın rızası doğrultusunda kullanmamış olmanın da bir israf olduğunu ve bunu yapmadığımız zaman sınırlarımızı aşan bir varlık boyutuna geldiğimizi, haddimizi kulluk boyutunda kulluğumuzu unutarak insanı hayata merkeze gelmesi gibi, alınması gibi bir boyutunda olduğunun da bilerek, farkında olarak hayatımızı buna göre devam ettirmemiz gerekiyor. Etrafımıza tefekkür gözüyle bakmak bize ayrıca nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi ve dünyada var oluşumuzun, burada oluşumuzun nasıl bir anlam ifade ettiğini kazandırması açısından da bizim için önemli. Kainatı baktığımız şeyde ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın diyebilmek. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde de afaka ve enfüse bakmaktan bahsediyor. Afak dediğimiz şey kainata, ufuklara, bütün yaratılmışlara bakmak. Enfüs dediği şey de insanın kendine, kendi yaratılışına, kendi biyolojisine, psikolojisine, yaratılış duygularına yönelmesi ve bunların her birinde kendisini yaratıcısına götüren bir yol olduğunun farkında olarak hayatını devam ettirmesi gerekiyor. Yeryüzünde, kainatta Allah'ın Esma-i Hüsna'sının tecellilerini de görürüz. Her bir baktığımız şey, hani kendimize baktığımızda görebilmemiz, işitebilmemiz de bize Allah'ın görmesinin, işitmesinin bir parçasının bizde de olduğunu, bir tecellisinin bizde de olduğunu gösterir. Ya da gördüğümüz güzellikte Allah'ın Cemal isminin bir tecellisi olduğunu, güzelliğin ondan bir yansıması olduğunu, Allah'ın Halik isminin, Bari isminin, Musavvir isminin, yaratan, şekil veren özelliklerinin her bir yarattığı şeyde tecelli ettiğini görürüz. Ama tabii ki modern şartlara baktığımız zaman metropollerde yaşayan insanlar olarak biraz hep insan eli değmiş şeylerle muhatabız. Onlar da bize bu Rabbimizin sanatkarlığını, Rabbimizin güzelliğini görme noktasında önümüze perde seriyor. Bu güzel hani yaz günleri geçmeden belki biraz tabiata çıkmak, biraz tabiatta işte insan eli değmemiş o otlarla, çiçeklerle, işte bir kuş sesiyle onları duyabilmek belki bizi bu tefekkür noktasında gayret edecek. Yoksa şehre baktığımız zaman sanki her şey insan yapısından çıkmış gibi. Gerçi yani. Onların da sonuçta özü, ham maddesi illaki insan yoktan toprak. Var eden değil, vardan bir şeyler var eden bir varlık. Bunun bilinciyle hayata bakabilmek, çocuklarımıza bu bakış açısını, bu hayreti gösterebilmek. Oradaki yaratıcı güzelliği, yaratıcının bir hediyesi olduğunu, kendisinin de kainattaki her şeyin de Allah'ın bir hediyesi olduğu bilinciyle hareket edebilmek insanın gerçekten içini, gönlünü ferahlatan, onu başka boyutlara götüren birer dokunuş olacak. Göklerin ve yerin yaratılmasındadır ayet-i kerimede. Göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gerisinde akıl sahipleri için ibretler vardır. Hmm. Şimdi burada özellikle bunların hatırlatılmasında şu var. İnsan sürekli önüne hazır gelen şey kolaymış gibi geliyor. Ama Allah Teala diyor ki hayır, bu kolay değil. Tam tersine Allah'ın büyüklüğünü gösteren bir mucize. Göklerin ve yerin yaratılışı, geceyle gündüzün ard arda gelişi. Arkasındaki ayeti kerimede de onlar diyor akıl sahiplerinden bahsederken bu akıl sahiplerinin temiz, tam bozulmamış bir akıldan bahsediyor. Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler, Allah'ı hatırlarlar. Aslında baktığımız zaman insan ya ayaktadır, ya oturur, ya da uzanır vaziyettedir. Evet. Yani kul gerçekten akletme, düşünme, kainata hayret gözüyle bakabilme boyutundaysa o her halükarda Rabbini zikreder. Her halinin Allah'tan bağımsız hareket edemeyeceğini, her halükarda Allah'a muhtaç olduğunun farkında bir boyutta yaşar ve göklerin ve yerin yaratılışını düşünür ve der ki Rabbena ma halakta hada batila. Ya Rabbi sen bunların hiçbirini boşuna yaratmadın. Yaratılmış her şeyin kainatta bir anlamı var. Hiçbir şey boşuna değil ve sen noksanlıklardan uzaksın, bizi cehennem azabından koru diye böyle Ali İmran suresinde geçen 190-191. Ayetler zannedersen. Bu ayeti kerimelerin mesela Peygamber Efendimizin bu ayeti kerimeleri okuyup gözlerinden yaşlar boşandığı ve bu ayetleri okuyup da uzun uzun tefekkür etmeyen, düşünmeyenlerin vay haline diyerek bizi uyardığı bu ayetler üzerine, bu ayetlerin akabinde tabii ki kainat üzerine, yaratılmışlar üzerine düşünmeye sevk ettiğini biliyoruz.
Evet. Peygamberimizin tefekkür anlamında söylemleri neler?
İşte bu da zaten ayeti kelimeleri üzerinden baktığımız zaman Peygamber Efendimizin bizi kainatı düşünmeye, yaratılmışları düşünmeye sevk ettiğini görüyoruz. Yani sonuçta Kur'an ayetlerini Allah Resulü açıklıyor. Göklerin, yerin yaratılmışına ya da Peygamber Efendimizin kainattaki işte bir kuşun yuvasının bozulmaması noktasındaki gayreti de hani oradaki yaratılmaya bir kuşa hürmet etmesini göstermesi açısından bizim için önemli. İşte yağmura Allah'ın rahmeti olarak bakması, yağmur damlalarından istifade etmesi, onların Allah'la olan şahitliğinin yeni olduğunu bize söylemesi de Peygamber Efendimizin işte bir yağmurun damlasından da bizi Rabbimize götürecek bir yolun olduğunu göstermesi açısından önemli. Yine Kur'an-ı Kerim'de devenin yaratılışına bakmaz mısınız, göğün yaratılışına, yeryüzünün nasıl yaratıldığına bakmaz mısınız gibi insanın sürekli uyarıldığını görüyoruz. Ya da göklerin ve yerin melekut kutuna bakmıyorlar mı? Yaratılışına bakmıyorlar mı? Kainata ve insanın kendi yaratılışına bakmıyorlar mı? Gibi bütün bunların insanın hem kainatın bir harika olarak yaratıldığını Allah'a götürmesi noktasından bizim için önemli. Hem de insana haddini bildirme noktasından önemli. Ey insan, evet sen eşrefi mahlukatsın. Yaratılmışın en şereflisisin. Ama kainatın içerisinde bir zerresin de. Yani evet kainatta çok özel bir varlıksın ama seni bu kainatta özel bir varlık kılan kainata hayret gözüyle, ibret gözüyle niçin yaratıldığının, yaratılmış amacına, kulluk amacına hizmet etme boyutunda ne kadar gayretli olduğunu yerine getirdiğin zaman yaratılış içerisindeki anlamın yani fikrini zikre ve oradan da seni Rabbine götüren bir yola dönüştürebildiğin zaman bir anlama geldiğini göstermesi açısından bizim için önemli. Her bir ibadetimiz de zaten bize Rabbimize olan bu tefekkürün, Rabbimizi hatırlamamızın Allah'a olan bir şükrü olarak dönmesi açısından önemli. Kainatta her şey insana hizmet etmek için yaratıldı. Bizler dünyaya sahip olmak için gelmedik. İnsan olabilmek için, şahit olabilmek için. Kainattaki her bir yaratılmışın bizi Rabbimize götüren bir yol olduğunun şahitleri olduğumuz zaman ve bu her bir şahitliğimizin de bir ibadet olduğunun farkında olduğumuz zaman ancak yaratılış amacımıza uygun bir hayat sürmüş oluruz.
Evet, bir toplum içinde kendimizi var edebilmemiz için de önce kendimizi tanımamız gerekiyor. Evet. Sonra kendini tanıyan zaten çevresindekini tanır ve Rabbini bilir. Yavaş yavaş son dakikalarımıza doğru giriyoruz değerli hocam. Tefekkürün hayatımıza yansımalarından bahsederek sonlandıralım isterseniz bu bölümümüzü.
Aslında şey de vardır, burada Rahman suresinde de Febi İyalay Rabbi Küma Tükediban der. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız ve bu ayet-i kerime 30'un üzerinde tekrar edilir aynı surede. Allah'ın Rahman ismini yansıtır. O Rahman isminin üzerinde öncelikle Allah'ın bize verdiği en büyük nimetin öğrenme kabiliyeti olduğu, vahyin olduğu, insanın kendi yaratılışının Allah'ın bir hediyesi olduğu, bütün kainatı yani Allah'ın vahyiyle aklı beraber kullanarak insanın kendi yaratılışına ve kainata ibret gözüyle, Allah'ın emaneti gözüyle bakarak ve bu gözle ilişkisini kurması gerektiği. Eğer biz kendimizin yaratıldığının, diğer karşımızdaki insanların Allah'ın yarattığının ve kainatın Allah'ın yarattığı olduğunu ve bize bir hediyesi, ikramı olduğunun ve bundan dolayı da imtihana çekildiğimizin farkında olursak bu bizim kendimize, kainata ve diğer insana olan bakışımızı da tekrar gözden geçirmemizi sağlayacaktır. Evet. Onları incitmeden, kırılmadan, ne kadar karar varsa hani israf etmeden, haddi aşmadan, incitmeden ilişkilerimizi bu boyutta sürdürmemiz gerektiğini ve yaratılmışa olan ilişkimizin bizim Rabbimiz tarafından da kulluk hesabı noktasında bizi hesaba çektiğini de unutmamamız gerekiyor.
Evet. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İnşallah bu programımızı dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz de şöyle bir çevrelerine son dakika bakar ve o tefekkürü kendi içlerinde de hisseder. Yurt dışında yaşayan kıymetli dostlarımız bizi dinliyor şu anda. İlla ki bu yurdun içinde Türkiye'de yaşıyor olmak.
Kainat, Allah, her yer.
Durumunda
her
değil,
yer.
Her yer. O bile aslında her ne kadar noktası.
Yani biz sadece dünyadan bahsediyoruz. Hani bütün kainattan, evrenden diye ama gidiyoruz işte binlerce kilometre. Evet. Ama dünya baktığımız zaman Allah'ın yarattıkları içinde çok küçük bir yer. Evet. Bu bile aman ya Rabbi demek için birer vesiledir.
Hepsi birer vesile. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam verdiğiniz bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız stüdyo konuğumuzdu. Bugün tefekkür kavramını konuştuk. Hem Kur'an-ı Kerim'de nasıl yer buluyor tefekkür kavramı, hem Hazreti Peygamberimizin söylemlerinde nasıl yer buluyor, hem de tefekkürü hayatımıza nasıl yansıtmalıyız gibi konuları konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.